Muhterem kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve feyzi hepimizin üzerine olsun. Günümüz bereketli, kalbimiz ve gönlümüz huzur ve saadetle dolsun inşallah. Sohbetimize teberrüken Peygamber Efendimizin, Ehl-i Beyt'in, Ashab-ı Kiram Hazretlerinin ervah-ı tayyibelerine, Peygamberler silsilesinin aziz ruhlarına, Sadat-ı Kiram Hazretlerinin ve şehitlerimizin ruhlarına, dinimizin, imanımızın, vatanımızın ve milletimizin muhafazasına vesile olması dua ve niyazıyla bir Fatiha-i Şerife, üç İhlas-ı Şerif okuyalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, bu sohbetimizde Hazreti Ebubekir'in hicret macerasını sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Mekke'de doğdu. Mekke'de büyüdü. İslam güneşi parıldayınca ona gönül verdi ve onu ilk kucaklayanlardan biri oldu. İslam'a sarılan kimsesizlerin kimsesi oldu. Müslüman köleleri zalim efendilerinden satın alıp hürriyetlerine kavuşturmak için servetini sular gibi akıttı. Gün geldi, müşriklerin zulmü dayanılmaz boyutlara ulaştı. Merhametsiz kafirler bütün Müslümanları bir mahallede toplayıp onları yok etmeye karar verdiklerinde güzel Mekke sadece fakir ve kimsesizlere değil, ona da dar geldi. İnsan dinini Allah'ın istediği gibi yaşayamadıktan sonra Mekke'de yaşamanın ne değeri olabilirdi? İşte o günlerde Allah'ın Resulü Müslümanlara nefes alabilecekleri bir hedef gösterdi. Habeşistan'a gidin, bu zulümden kurtulun buyurdu. Gidecek durumda olanlar her şeyi göze alıp gittiler. Hazreti Ebubekir'e dayanma gücü veren Resulullah'ın arkadaşlığıydı. Kainatın efendisi hiç olmazsa akşam sabah ona uğrar, kendisiyle sohbet ederdi. Bir gün o da tıkandı ve diğer kardeşleri gibi Habeşistan'a hicret etmeye karar verdi. Ve bir sabah yola düştü. Cidde limanına varacak, oradan gemiyle Habeşistan'a gidecekti. 5 gün sonra bir kül gımada vardı. Orada Kare kabilesinin reisi İbnüt Dugunne ile karşılaştı. Bu zat henüz Müslüman değildi. Ama Hazreti Ebubekir'i iyi tanıyordu. Ona buralarda ne aradığını sordu. Hazreti Ebubekir, zalimlerin zulmünden çok bunaldım. Mekke bana dar geldi. Rabbime rahatça ibadet edebileceğim bir yer arıyorum dedi. İbnüt Dugunne duyduklarına inanamadı. Hayır arkadaş dedi. Senin gibi bir adam memleketini bırakıp gidemez ve hiç kimse de seni yurdundan çıkaramaz. Ben seni himayeme alıyorum. Haydi geri dönelim dedi. Ve Hazreti Ebubekir'i ikna etti. Mekke'ye döndükleri zaman İbnüt Dugunne ileri gelen müşrikleri bir bir dolaştı. Ebubekir'in değerini onlara bir kere daha hatırlattı. Onun gibi herkese yardım eden, akrabasını görüp gözeten, misafirliğe ağırlayan bir adamı memleketinden nasıl çıkarırsınız? Onu himayeme alıyorum. Artık kendisini rahatsız etmeyin dedi. Müşriklerin bir şartı vardı. Ebubekir ibadetini evinde yapacak, dışarıda Kur'an okumayacaktı. Çünkü kadınlar ve çocuklar onun tesirinde kalabilirlerdi. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh evinin önüne bir mescit yaptı ve orada ibadet etmeye başladı. Çok duygulu bir insandı. Kur'an okurken gözyaşlarını tutamazdı. Onun derin bir vecd içinde ibadet edip Kur'an okuyuşu özellikle kadınların ve çocukların ilgisini çeker, Hazreti Ebubekir'i hayretle seyreder, duygulanırlardı. Kadınların ve çocukların hassas ve yufka yürekli olmalarını dikkate alan müşrikler, onların İslam dinini benimsemelerinden korktular. Hemen İbn-i Dugunne'ye haber saldılar. Ebu Bekir kadınlarımıza, çocuklarımıza kötü örnek oluyor. Ya onun kimseye görünmeden ibadet etmesini sağla veya onu himayenden çıkar dediler. İbn-i Dugunne hemen Mekke'ye geldi ve Hazreti Ebu Bekir'i uyardı. O da öyleyse ben artık senin himayenden çıkıp tamamen Allah'ın himayesine giriyorum dedi. O günlerde Resul-i Ekrem Müslümanlara hicret için yeni bir hedef gösterdi. Medine'ye gidin buyurdu. Bunun üzerine o da Medine'ye gitmeye karar verdi. Artık hem Resulullah'tan hem de güzelim Kabe'den ayrılmayı göze alacak kadar bunalmıştı. Fakat Peygamberler Sultanı onun tek başına hicret etmesine izin vermedi. Hele bekle, bana da hicret için izin verileceğini umuyorum, beraber gideriz dedi. Resul-i Ekrem'le birlikte hicret etmenin hayali bile güzeldi. Yol boyunca ona hizmet etme şerefine nail olacaktı. O sevinçle hemen develerin yaylım yerine gitti. En değerlisinden iki deve seçti. Onları evde ağaç yapraklarıyla özel surette beslemeye başladı. Aradan tam 4 ay geçti. Bir öğle vakti ortalık sıcaktan kavrulurken Allah'ın Resulü çıka geldi. Mübarek başını bir örtüyle örtmüştü. Ebu Bekir onun bu saatte geldiğini hiç görmemişti. Çok meraklandı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hemen konuya girdi. Odadakileri dışarı çıkar, önemli bir mesele konuşacağız dedi. Hazreti Ebu Bekir boyun büktü. Ya Resulallah, sana can kurban, bunlar senin aile fertlerin değil mi dedi. Hicrete izin çıktığını öğrenince yanında ben de var mıyım diye heyecanla sordu. Resul-i Ekrem Efendimiz, evet varsın, haydi hazırlan deyince dünyalar onun oldu. Canım sana kurban olsun ey Allah'ın Resulü. 2 deve hazırladım, beğendiğini al dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, parasını ödeyerek kabul edebilirim buyurdu. Ve Kasva adlı deveyi aldı. Önce iyi bir kılavuz buldular. Kılavuz Müslüman değildi ama güvenilir biriydi. 3 gün sonra falan yere gel diyerek develeri ona teslim ettiler. Ve kimseye görünmeden evin arka penceresinden çıkıp Sevr Dağı'ndaki bir mağaraya sığındılar. Orada tam 3 gün kaldılar. Hazreti Ebu Bekir'in oğlu Abdullah, karanlık basınca geliyor, Mekke'den haber getiriyordu. Genç kölesi Amir bin Füheyre de mağara civarında koyun otlatıyor, sağdığı sütün içine kızgın taş koyarak onu birazcık pişirip efendilerine ikram ediyordu. Bekir dışarıda etrafı gözetlerken bir grup Mekkelinin kendilerine doğru geldiğini gördü. Büyük bir telaşa kapıldı. Kafirler Resulullah'ı yakalayıp ona bir fenalık yaparlar diye korkuyordu. Adamlar gelip mağaranın önünde durunca yüreği ağzına geldi. Bir onların ayaklarına, bir Resulullah Efendimizin yüzüne bakıyor, şimdi onu görecekler diye ter döküyordu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, üzülme Ebu Bekir, Allah bizimle beraberdir buyurdu. Ama onun heyecanı yatışmamıştı. Ayaklarının ucuna bir baksalar, bizi görecekler dedi. Peygamber aleyhisselam onun kulağına şöyle fısıldadı. Bizim yardımcımız Allah'tır, endişelenme. O sırada adamın biri mağaranın önünde abdest bozmaya başladı. Resul-i Ekrem onu göstererek, eğer bizi fark etselerdi, bu adam gözümüzün önünde bu işi yapmazdı dedi. Artık Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh rahatlamıştı. Amir'i getirdi. Koyun çobanı Amir bin Füheyre'yi de yanlarına alarak sahil yolundan Medine'ye doğru yola çıktılar. Hazreti Ebu Bekir yolda Resulullah'ın rahat etmesi için elinden geleni yapıyordu. Uygun yerlerde onun bir süre dinlenmesini istiyor, eliyle düzeltip temizlediği yere yanındaki kürkü seriyor, Resulullah'ın onun üzerinde birazcık yatıp dinlenmesini sağlıyor, ona kimseler zarar vermesin diye gözcülük yapıyordu. Kainatın efendisinin susadığını gördükçe yolda rastladıkları çobanlardan süt alıp Resulullah'a taze süt ikram ediyordu. Yol boyunca Hazreti Ebu Bekir'i derin endişelere sevk eden bazı olayları geride bırakıp Medine'ye vardılar. Ve Kuba semtinde yaşayan Amr bin Af ailesine misafir oldular. Günlerdir yollarını bekleyen Medineliler başlarına konan o devlet kuşunu görmeye koştular. Ticaret seferleri sebebiyle tanıdıkları Hazreti Ebu Bekir'i selamlıyorlar. Ama misafirlerden hangisinin Resulullah olduğunu bilmiyorlardı. İşte o sırada Hazreti Ebu Bekir, Resul-i Ekrem'in üzerine güneş geldiğini görünce, onun kainatın efendisini incitmesine meydan vermemek için hemen kalktı, ridasını çıkarıp güneşin geldiği yeri kapadı. İşte o zaman Medineliler kimin Resulullah olduğunu anladılar. Hazreti Ebu Bekir yol boyunca gözü gibi koruduğu Resul-i Ekrem'i onun hasretiyle yanan Medinelilere sağ salim emanet edince derin bir nefes aldı. Geri kalan hayatı boyunca ondan bir daha ayrılmadı. Allah kendisinden razı olsun. Bizi de şefaatiyle şereflendirsin. Cenab-ı Hak sevgili peygamberine sana emredildiği gibi dosdoğru ol. Festakim kema ümirte buyurdu. Dosdoğru olmak kim bilir ne ağır ne çetin bir işti. Bu ayeti kerime kalbine yazılıp gönlüne süzülünce Peygamber-i Zişan'ın saç tellerinden birkaçı bir gün içinde ağrı verdi. Onun gül çehresini bütün sazeliyle gönüllerine nakşeden aşıkları onun bu halini gördüklerinde meraklarını gizleyemediler. Kainatın efendisi de ashabının merakını Hud ve benzeri sureler beni yaşlandırdı buyurarak giderdi. Demek ki muhterem kardeşlerim dosdoğru olmak böylesine zor bir işti. Allah Teala dosdoğru olma emrini sadece Resulüne değil onun ümmetine de vermiş ve yanındakilerle birlikte doğru yol üzere ol buyurmuştu. Adına sırat-ı müstakim dediği o dümdüz yolda bütün kullarının dikkatlice yürümesini istemişti. Resul-i Ekrem muhtemelen daha çok ümmetini düşünmüş, onların bu imtihanı nasıl başaracaklarını fikretmiş, işte bu sebeple mübarek saçları ağrı vermişti. Müslüman olmak doğru yola girmekti. Bu yola giren herkes o yolda sebat etmeli, çizgiden ayrılmamalıydı. Dost doğru olmak anlamına gelen istikamet sözünü her Müslüman Hazreti Ebu Bekir gibi anlamalı, Allah'tan başka bir ilah kabul etmemeliydi. Hazreti Ömer'in dediği gibi ibadetini kusursuz yapmalı, tilki gibi eğilip bükülmemeliydi. İstikamet buydu. Hazreti Osman'ın bu kelimeye getirdiği yoruma uyup, ibadetlerini sırf Allah rızası için yapmalı, Hazreti Ali'nin buyurduğu gibi, farz ibadetlerini hiç aksatmamalıydı. Sırat-ı müstakim üzere olmak, dosdoğru yolu bulmak, işte bu demekti. Muhterem kardeşlerim, yol, onu bilenden öğrenilir. Doğru yolda yürüyenin ardına düşülür. Doğru yolu bir hayat tarzı kabul eden bir rehberin izinden gidilir. Kainatın yegane sahibinin sen dosdoğru yol üzerindesin buyurduğu, sen en yüce ahlak sahibisin diye takdir ettiği bir ahlak hocasına talebe olunur. Biz de öyle yaparak en büyük ahlak hocasına talebe olmalı ve istikameti ondan öğrenmeliyiz. Ashab-ı kiramdan Süfyan bin Abdillah Es-Sakafi bir gün o büyük ahlak hocasına geldi ve "Ya Resulallah, bana Müslümanlığı öyle tarif et ki onu artık bir başkasına sorma ihtiyacını duymayayım" dedi. Peygamberler Sultanı ona "Kul amentü billah fümme istakim." "Allah'a inandım de sonra da dosdoğru ol" buyurdu. Bu değerli sahabi dosdoğru gitmenin Müslümanlık olduğunu öğrenmişti. Bir de şahsı ile ilgili bir soru sordu. "Ey Allah'ın Resulü, hakkımda en çok endişe ettiğin şey nedir?" dedi. Resul-i Kibriya Efendimiz mübarek dilini tutarak "İşte budur" buyurdu. Onun dilinden dolayı günaha gireceğinden, sıkıntıya düşeceğinden endişe ettiğini belirtti. Demek ki muhterem kardeşlerim, Müslüman dürüst olmalıdır. Sözünde, özünde, işinde, gidişinde, davranışlarında, tutumunda, kısacası hem Allah ile olan sözleşmesinde, yani iman ve ibadetinde, hem de Allah'ın kulları ile yaptığı anlaşmasında, yani alım-satım gibi konularda dosdoğru olmalıdır. Dosdoğru olmak elbette kolay değildir. Bize düşen elden geldiğince doğru olmaya çalışmaktır. Kıldığımız namazların her rekatında Mevlamıza "İhtine sıratel müstakim, bizi dosdoğru yola ilet" diye yalvarmamızın sebebi doğru yoldan ayrılmayı hiç istemediğimizi, hep doğru yolda yürümeyi arzu ettiğimizi ona göstermek ve bu konuda onun yardımını niyaz etmektir. İstikbalimiz bu yöndeki başarımıza bağlıdır. Allah'a iman edip dosdoğru olabilirsek, ebedi aleme doğru kanat çırparken melekler yanımıza gelecek ve bize "Korkma, artık hiçbir şeye üzülme, Rabbinin sana vaat ettiği cennetle sevin" diye müjdeler vereceklerdir. Fussilet Suresi ayet 30. İşte istikamet bu sonucu elde edebilmek için önemlidir. Muhterem kardeşlerim, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Cenab-ı Hakk'ın terbiyesinde yetiştiği için peygamber olmadan önce de özü sözü doğru bir insandı. İslamiyet'in ilk günlerinde yakın akrabalarını Safa Tepesi'nde toplamış, Allah tarafından peygamber seçildiğini bildirmeden önce onlara bir soru yöneltmiş, "Şu dağın eteğinde düşman askerlerinin bulunduğunu ve size saldırmaya hazırlandığını söylesem bana inanır mısınız?" demişti. O günlerde hemen hepsi puta tapan ve Resulullah'ı çok iyi tanıyan bu insanlar, "Evet, inanırız. Bugüne kadar senin yalan söylediğini görmedik" cevabını vermişlerdi. Peygamberler Sultanı, peygamber olmadan önce de doğruluğu ve dürüstlüğüyle bilinirdi. Bizans İmparatoru Heraklius ile Ebu Süfyan arasında geçen konuşmayı hatırlayalım. Hani Heraklius Kudüs'te bulunduğu günlerde Peygamber Efendimiz'den bir mektup almıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu mektupta onu İslam'a davet ediyordu. Heraklius peygamber olduğunu söyleyen bu zat hakkında bilgi toplamak istedi. Adamlarına "Onu tanıyanlardan kimi bulursanız getirin" diye emretti. İşte o günlerde Mekke'nin tanınmış tacirlerinden Ebu Süfyan bir ticaret kafilesiyle Suriye'ye gitmekteydi. İmparatorun adamları onu ve yanındaki tüccarları alıp Bizans kralının huzuruna çıkardılar. Kral kendini peygamber zanneden bu zata "Soyca en yakın olan hanginizdir?" diye sordu. Ona Ebu Süfyan'ı gösterdiler. Kral onunla konuşmaya başladı. O günlerde Ebu Süfyan daha henüz Müslüman olmamıştı. Heraklius'un Hazreti Peygamber hakkında kendisine sorduğu sorulara istemeye istemeye doğru cevap vermek zorunda kaldı. Resul-i Ekrem'in sözünden asla dönmediğini, kimseye haksızlık etmediğini belirtti. Müslümanlara doğruluğu tavsiye ettiğini, iffetli yaşamayı, verilen sözü mutlaka yerine getirmeyi, emanete riayet etmeyi emrettiğini söyledi. Evet, Resulullah'ın düşmanları bile onun doğru, dürüst bir şahsiyete sahip olduğunu, yalanı, dolanı bilmediğini kabul ve itiraf ederlerdi. Mekke'de en güvenilir şahsiyet olması sebebiyle ona Muhammedül Emin derlerdi. Efendimizin Hira'da Cebrail aleyhisselamla ilk karşılaştığı ve oku diye başlayan ilk vahyi aldığı gündü. O gün olup bitenler ilk defa gördüğü, korkup endişelendiği, derin heyecan duyduğu olaylar onu çok yormuş, pek üzmüştü. Dağdan ayrılıp evine döndü, yatağına uzandı. Hazreti Hatice'ye üstünü iyice örtmesini söyledi. Tir tir titriyordu. Heyecan hafifleyince duyduğu endişeleri çok sevdiği zevcesine anlattı. "Kendimden korktum. Bana neler oluyor Hatice?" diye sordu. Müminlerin annesi, zulüm çağında neredeyse insanların büsbütün unuttuğu şu üstün vasıflarını hatırlatarak onu teselli etti. "Allah'a yemin ederim ki o seni hiçbir zaman utandırmaz. Çünkü sen akrabanı koruyup gözetirsin. Konuştuğun zaman dost doğru konuşursun. İşini görmekten aciz olanlara yardım edersin. Fakirlerin elinden tutarsın. Misafiri ağırlarsın. Haksızlığa uğrayan kimselere arka çıkarsın." İşte sevgili Peygamberimiz doğruluğun, dürüstlüğün, ahlakın, faziletin, iyiliğin, insanlığın kalın bir sis perdesiyle kaplandığı o zulmet çağında bile Ademoğlunun haysiyetini kurtaran asil ve yiğit tavırlar sergiler, insanlığın yüzünü ağartırdı. Rabbim şefaatine nail eylesin. Kalın sağlıcakla muhterem kardeşlerim.